Yuhanna 12. bölüme geldik. Konu Yahudilerin ve Yahudi olmayanların İsa'ya olan tanıklığı. İsa Beytanya'da bir ziyafete çağrılıyor. Sonra gözü yaşlı giriş ve İsa Yeruşalim'e giriyor. İsa Greklere gidiyor. İsa'nın saati geliyor. İsa'nın halka yönelik açık hizmeti son buluyor. Evet, 12. bölüme geldik. Bu bölümde İsa ile birlikte Beytanya kasabasında yaşayan Meryem, Marta ve Lazar kardeşlerin evini ziyaret edeceğiz. Yuhanna da Rab İsa Mesih halka yönelik hizmetine Galile'nin Kana köyünde gerçekleştirdiği bir mucizeyle başlamıştı ve o bu hizmetini burada yapacağı bu ziyaretle tamamlayacaktı. Rabbimiz İsa Mesih, Mesih imanlısı bir ailenin önemini vurgulamıştır. Evlilik kurumu, üzerinde Tanrı'nın bereketi bulunan kutsal bir kurumdur. Böylece 12. bölümün hemen başında şu güzel olayla karşılaşıyoruz. Pasaktan 6 gün önce İsa ölülerden dirilttiği Lazar'ın yaşadığı Beytanya'ya geldi. Orada kendisine bir şölen düzenlediler. Marta da hizmet ediyordu. Lazar da İsa ile birlikte sofrada oturanlar arasındaydı. Bu arada Meryem çok değerli katıksız sümbül kokusundan bir litre alıp İsa'nın ayaklarına sürdü. Sonra da saçlarıyla ayaklarını kuruladı. Tüm ev sümbül yağının kokusuyla doldu diye okuyoruz. Yuhanna 12. bölüm 1 ile 3. ayetler arasında. Yeruşalim'deki Yahudi din önderleri ve ferisiler İsa'yı öldürebilmek için çeşitli plan ve düzenler kurarlarken Beytanya'daki dostları onun için bir akşam yemeği ziyafeti düzenlemişlerdi. Birkaç gün sonra üzerine gerileceği çarmıhın gölgesinde onu sevenler onun için bir ziyafet veriyorlardı. Bu güzel ziyafetle ilgili bütün ayrıntıları teker teker ele alacağız. İsa Mesih tarafından ölümden diriltilen Lazar, İsa Mesih ile sohbet yapıyordu. Bir önceki bölümde İsa Mesih, "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır." demişti. Bu söz, fiziksel anlamda Lazar'ın yaşamında gerçekleşmişti. Çünkü İsa, onu ölümden diriltmişti. Bu aynı söz, bu kez ruhsal anlamda bizler için de gerçekleşmiştir değerli dostum. Çünkü bizler suç ve günahlarımız içerisinde ölüydük. İsa'yı ne tanıyorduk ne de onunla ruhsal bir paydaşlık içerisindeydik. Bu nedenle o bizlere şu sözü veriyordu. Kim yaşar ve bana iman ederse asla ölüm yüzü görmeyecektir. Burada çok güzel ruhsal bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ölümden dirilen Lazar, Rab İsa Mesih ile ruhsal bir paydaşlıkta bulunuyordu. Sonra yine aynı yerde İsa'nın ayakları dibinde oturan ve Tanrı kayrasında ve Mesih bilgisinde ilerleme kaydeden Meryem'i görüyoruz. Marta ise yemek hazırlıyor ve sofra kuruyordu. Onun becerisi de buydu ve burada bu yeteneğini açıkça sergiliyordu. Bu üçü canlı bir inanlı topluluğunda kesinlikle var olması gereken unsurlardır. Mesih'te yeni yaşam, hamd ve tapınma, hizmet. Bizim inanlı topluluğumuzun görünümü de aynen Beytanya'daki bu ev gibi olmalıdır. Bütün bunlar İsa'nın öğrencileriyle bir arada bulunduğu evde oluyordu. Bildiğiniz gibi ilk kilise, ilk inanlılar topluluğu bir evde başlamıştı ve yine bir evde son bulabilir. Kiliselerin çoğu Tanrı'dan ve Tanrı'ya ait gerçeklerden uzaklaşmaktadır. Artık kiliseler sadece soğuk bir bina görünümüne bürünmüş, ruhsallıktan ve ruhsal bereketlerden uzaklaşmıştır. Kim bilir, belki de ileride inanlı toplulukları yani kiliseler, Mesih ile gerçek ruhsal bir paydaşlığın var olduğu ev gruplarına dönüşeceklerdir. Daha sonra hamd ve tapınmayı, Meryem adındaki bu kadının sözlerle anlatılamayacak kadar güzel ve derin bağlılığıyla karşılaşıyoruz. Bu kadın İsa'nın ayaklarını çok pahalı bir parfümle meshetmiş, saçlarıyla da silmişti. Bazıları onun İsa'nın ayaklarını yıkayan fahişenin olayıyla aynı olay olduğunu düşünüyorlar. Eğer siz de böyle düşünenlerden biriyseniz eminim günün birinde Meryem'le başınız büyük bir derde girecektir. Bu Meryem tamamen başka bir Meryem'dir. Bu iki olay arasındaki tek benzerlik ise her ikisinin de İsa'nın ayaklarının bu kadınların saçlarıyla silinmiş olmasıdır. Meryem'in bu hoş kokulu yağla İsa'nın ayaklarını meshetmesinin sonucunda tüm oda hoş bir kokuyla dolmuştu. Öğrencilerden biri, İsa'yı ele verecek olan Yahuda İskariyot, neden bu sümbül kokusu 300 dinara satılıp karşılığı yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksulları düşündüğünden değil, hırsız olduğundan söylemişti. Para kesesi ondaydı ve içine konulanı aşırmaktaydı. Bu da Yuhanna 13. bölüm 4 ile 6. ayetlerdir. Yahuda İskariyot burada gerçek yüzünü açığa çıkarıyordu. 12'lerin kasadarıydı. İsa ile öğrencilerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan parayı tutuyordu. Yoksullara hiç aldırış ettiği yoktu. Kendisini düşünüyordu. O bir hırsızdı. 12'lere ait olan paranın bir kısmını zaman zaman kendi cebine indiriyordu. Meryem'in elindeki değerli parfümün de satılmasını ve paranın fakirlere verilmek üzere kendisine teslim edilmesini istiyor. Bu yolla da bu paranın bir kısmını cebine indirebilmeyi umut ediyordu. Bugün de Mesih imanlısının karşı karşıya geldiği çetin sınavlardan bir tanesi para konusudur. İnanlılar topluluğunun güvenilirliği para konusunda nasıldır? Verilen bağış amacına uygun olarak mı değerlendiriliyor, yoksa bu paranın bir kısmı ya da hepsi başka bir amaç doğrultusunda mı kullanılıyor? Bu çok çok önemlidir. 300 dinar o dönemde bir işçinin yaklaşık bir yılda kazanabileceği bir para miktarıydı. Bu hoş kokulu yağ Meryem için üzerine sürülemeyecek kadar pahalı olduğundan Meryem bunun hepsini İsa'nın üzerine boşaltmayı tercih etmişti. Sevgili dostum, eğer bizler de İsa'nın ayakları dibinde oturup ondan öğrenmenin ne demek olduğunu öğrenmiş olsaydık eminim ki daha fazlasını getirir ve hepsini gözümüzü kırpmadan İsa'nın ayakları dibine dökerdik. Meryem bu çok değerli parfümü beyaz bir kaymak taşından yapılma bir kutuda saklıyordu. Bu hoş kokulu yağ Himalaya'nın eteklerindeki bitkilerden çıkartılan bir yağdı ve çok pahalıydı. Meryem'in bu yağı niçin satın alıp sakladığını biliyor musunuz? Öldüğü zaman kendi üzerine sürülsün diye satın almıştı herhalde büyük olasılıkla, ama şimdi tüm bu yağın hepsini İsa'nın üzerine döküyordu. Bu tam anlamıyla İsa'ya gösterilen tapınma, sevgi ve saygıydı. Yağın hoş kokusu tüm odayı doldurmuştu. Bu aynı koku bugün de dünyayı doldurmaya devam etmektedir. İsa, kadını bırak dedi. Bunu gömüleceğim gün için saklasın. Çünkü yoksullar her vakit aranızda olacaktır. Ama ben her vakit sizin aranızda olmayacağım. Böyle okuyoruz Yuhanna 12. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. Bu gerçekten dikkate değer bir olaydır. İsa burada bu kadının kendisini niçin meshettiğini açıklıyordu. Meryem burada İsa'yı meshetmekle onun yaklaşmakta olan ölümüne ortak oluyordu. Çünkü Meryem İsa'nın yakın bir zamandan sonra tüm dünyanın günahları uğrunda öleceğini sezmişti. Bu nedenle onu önceden meshediyordu. Matta bu olayı anlattığı kayıtlarda İncil'in duyurulduğu her yerde bu kadının yaptıklarının da anlatılacağını yazmaktadır. Bugün bile bu kadının yapmış olduğu bu iş İncil'in duyurulmasıyla birlikte dünyanın her bir köşesinde insanlara anlatılmaya devam etmektedir. Burada Meryem ile Yahuda İskariyot arasında çok büyük bir uçurumun olduğunu görüyoruz değil mi? Bu olay ışıkla karanlığın bir araya geldiği olaylardan bir tanesidir. Yahuda İskariyot karanlığı, Meryem ise aydınlığı, ışığı temsil etmektedir. Bu olayın bugün yaşayan bizlere de söyleyeceği bir mesajı vardır. İsa fakirlerin her zaman yanımızda olacağını ama kendisinin her zaman yanımızda olmayacağını söylüyordu. Ama bu sözlerle İsa bizi hiçbir zaman bırakmayacağına ve her zaman bizimle olacağına dair vermiş olduğu sözlerle çelişki içerisine düşmüş olmuyordu. İsa burada bizim her zaman yoksullara hizmet edebileceğimizi, çünkü yoksulların her zaman bizim yanımızda olduğunu ama bunun onun dizleri dibinde oturup ondan öğrenmemize engel olmaması gerektiğini söylüyordu. Değerli kardeşim, İsa ile ilgili gerçekleri şimdiden öğrenmeye çalışın. Kutsal kitabı, İncil'i okuyun ve gerçek İsa'yı öğrenin. Onu gerçek anlamda öğrenmeden ona hizmet etmeye kalkışarak zamanınızı ve enerjinizi boş yere harcamayın. Yahudilerden oluşan büyük bir topluluk İsa'nın orada olduğunu öğrenince, yalnız İsa için değil, ölülerden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Bunun üzerine başkahinler Lazar'ı öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden Yahudilerden birçoğu gidip İsa'ya iman ediyordu diyor Yuhanna 12. bölüm 9-11 ayetler arasında. Meraklı turşucu deriz ya, işte bu insanlar aynen böyleydiler. Yahudilerin önde gelenleri İsa ile beraber Lazar'ı da ortadan kaldırmak istiyorlardı. Sanırım buraya gelen insanlar İsa'dan çok ölümden dirilen Lazar'ı görmeye gelmişlerdi. Bunların İsa'ya olan imanları da köksüz bir imandı. İsa Yeruşalim'e ilk geldiğinde de insanlar sözde ona iman etmişlerdi. Ama o, yani İsa, onların yüreklerinden geçeni çok iyi bildiğinden onlara hiç güvenmemişti. Onların imanı meraktandı. Geçici, zamanla yok olur türden bir imandı. Ertesi gün bayrama gelen büyük bir topluluk İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu işitti diyor 12. bölümün 12. ayetinde. Bakın, Yuhanna sonsuzluktan çıkıp gelen bu İsa'yı dünya takvimlerine nasıl da yerleştiriyor. Fısıh bayramının başlamasına çok az gün kalmıştı. Herkeste bir beklenti vardı. Anımsayacak olursanız Matta'nın kayıtlarında İsa doğduğu zaman onu Yahudilerin kralı olarak adlandıran bazı yıldız bilimcileri aramıştı. Şimdi ise hizmetinin bu son günlerinde o yine Yahudilerin kralı olarak adlandırılıyordu. İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu işiten halk hurma dalları alıp bağırarak onu karşılamaya çıktı. Ozanna, Rabbin adıyla gelen İsrail'in kralı kutludur. İsa bir sıpa bulup bindi. Tıpkı kitapta yazılı olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, işte hükümranın eşeğin yavrusu sıpaya binmiş geliyor diyor Yuhanna 12, 13-15. Ayetlerde. Burada İsa kendisini açıkça Yahudilerin kralı olarak arz ediyor. Ama Yahudilerin önde gelenleri tabii ki bunu reddediyorlardı. İsa artık insanların arasında dolaşmıyor, onlara öğretişlerde bulunmuyordu. Bu tür çalışmalar artık onun için sona ermişti. İsa'nın şimdi yaptığı iş, kendisiyle ilgili olarak önceden söylenmiş olan peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesidir. İsa, kendisini Mesih olarak Yahudi ulusuna arz etmişti. İsa'nın Yeruşalim'e bu girişi hiç de öyle söylenildiği gibi zaferli bir giriş değildi. Halka açık hizmeti süresince Yeruşalim'e girişlerinde Yeruşalim'in koyun kapısı denilen kapısından içeriye girerdi. Girişleri gösterişsiz ve sade olurdu. 3 yıllık hizmeti süresince ise genel olarak kalabalık insan topluluklarından uzaklaşmayı zaman zaman yeğlemişti. Şimdi ise bu hizmeti sona ererken kendisini insanlara hiç yapmadığı kadar fazla arz ediyordu. Kendisini onlara açıkça bir kral olarak sunuyordu. İsa bunu kendisiyle ilgili peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi olarak yapıyordu. Bir eşek yavrusu sıpanın üzerine binmiş olarak Yeruşalim'e girmesi Tanrı sözü ve isteğini yerine getirmek içindi. Yuhanna İsa'nın Yeruşalim'e bu girişiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermiyorsa da bunun Zekeriya 9:9'daki peygamberlik sözünün gerçekleşmesi olduğunu söylüyordu. Ey sen Siyon kızı, büyük sevinçle coş. Yeruşalim kızı bağır, işte kralın adildir ve kurtarıcıdır, alçak gönüllüdür ve bir eşek üzerine, evet eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor. İsa burada kendisini Yeruşalim'e açıkça Mesih olarak sunuyordu. Halk onun bu iddiasına katılarak coşku sesleriyle Hozanna, Rabbin adında gelen İsrail'in kralı kutlu olsun diye bağırıyorlardı. Peki İsrailliler krallarını ne yapacaklardı? Onu çarmıha gereceklerdi değerli dostum. Öğrenciler ilkin bu olanları anlamadılar. Ama İsa yüceltilince bunların ona ilişkin kitapta yazılı olduğunu ve kendisini yazılı olduğu biçimde karşıladıklarını anımsadılar. Yuhanna 12 ayet 16. Yuhanna bu sözleri yıllar sonra kayda geçirmişti ve o gün İsa'nın yaptığı bu şeyleri anlamadığını itiraf ediyordu. Belki bu olan bitenleri Yakup'a, Andreas'a ve Petrus'a da sormuş ama onlar da anlamamışlardı. İsa'nın ölümüne katılan tek kişi Meryem'di. Diğerleri İsa'nın ölümüne ve ölümden dirilişine kadar bunu anlayamamışlardı. İsa yüceltildikten sonra onlar bu sözlerin İsa ile ilgili olarak söylenmiş olduğunu anladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölüler arasından kaldırdığı vakit kendisiyle birlikte bulunanlar olaya tanıklık ediyordu. Bu nedenle topluluk İsa'yı karşılamaya çıktı. Çünkü onun bu belirtiyi gösterdiğini duymuşlardı. Bunun üzerine Ferisler birbirlerine görüyorsunuz ya dediler. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. İşte tüm dünya onun ardı sıra gidiyor. Yuhanna 12 ayetler 17-19 arası. Bu dinamit yüklü bir durumdu. Kalabalık insan toplulukları İsa'nın mucizeleriyle mest olmuşlardı. Ama İsa'dan çok İsa'nın ölümden dirilttiği Lazar'a ilgi gösteriyorlardı. Ferisler ise İsa'yı ölüme mahkum edebilecekleri bir fırsat kolluyorlardı. Yeruşalim kenti Fısıh bayramı için gelen ziyaretçilerle dolup taşıyordu. İsa eğer isteseydi haça gitmeden kendi krallığını ilan edebilirdi. Buna hiçbir kimse engel olamazdı ama haça gitmeden kral olsaydı ve bugün dünya üzerinde egemenlik sürseydi bizler hala günahlarımızın içerisinde ölü bir şekilde kurtulmamış olacaktık değerli dostum. Ama sizi ve beni kurtarabilmek için o haç ölümüne gitmek zorundaydı. Her ne kadar bu olay İsa'nın çarmıha gerilmeden önce kısa süreli bir zaferi olarak kabul edilse de onun Yeruşalim'e girişi zaferli bir giriş değildi. İsa ileride gelecekte bir gün efendilerin efendisi ve kralların kralı olarak yeryüzüne geldiği zamanki girişi tam zaferli bir giriş olacaktır. İsa Mesih'in haçıyla ilgili olarak yapılmış tablolardan en çok beğendiğim çarmıhların üçünün de boş olduğu tablodur. Çarmıha gelmiş olan kişilerin cesetleri aşağıya indirilmiş ve cesetler mezara konmuştur. Arka planda ise palmiye yaprakları yiyen küçük bir eşek yavrusu vardır. Bu görüntü aslında çok şeyler ifade etmektedir. İsa'nın Yeruşalim'e görkemli girişinin özünü bu ikisi kesilmiş bir palmiye dalı ile kuru bir haç oluşturur. Hozanna, Rabbin adında gelen İsrail'in kralı kutlu olsun diye bağıran insanlar neredeydiler şimdi? Belki bu aynı insanlar ertesi gün onu çarmıha ger diye bağıran insanlardı. Şimdi hepsi gitmişlerdi ve İsa mezarda yatıyordu. İsa kendisini açıkça Yahudilerin kralı olarak onlara takdim etmiş ama onlar onu kabul etmemişlerdi. Bayramda tapınmak için Yeruşalim'e çıkanlar arasında bazı Yunanlılar vardı. Bunlar Galile'nin Betsaida kentinden olan Filopos'a yaklaşıp "Efendi, İsa'yı görmek istiyoruz." dediler. Filopos varıp Andreas'a söyledi. Andreas ile Filopos gelip İsa'ya bildirdiler. Yuhanna 12:20-22 ayetler arası. İsa burada tapınakta bulunuyordu. Tapınakta hem kadınlar için bir avlu hem de Yahudi olmayanlar için bir avlu bulunduğundan bu Yunanlılar İsa'nın bulunduğu kesime giremiyorlardı. Filipus bir Yunan adıydı ve Yunanca konuşuyor olabilirdi. Bu kişilerin doğrudan Filipus'un yanına gitmelerinin nedeni de bu olabilirdi. Filipus görgülü ve terbiye sahibi bir gençti ve kendisine yardım etmek için gidip Andreas'ı buldu. Birlikte bu Yunanlıları İsa'nın yanına getirmişlerdi. İsa, insan oğlunun yüceltileceği saat geldi dedi. Size önemle belirtirim. Yere düşüp de ölmeyen buğday tanesi tek başına kalır ama ölürse bol ürün verir. Yuhanna 12:23-24 ayetler. Rab İsa Mesih her ne zaman size doğrusunu söylüyorum diyorsa orada önemli bir konuya dikkatimizi çekmek istiyor demektir. Ama her ne zaman size doğrusunu ve doğrusunu söylüyorum diyorsa orada çok ama çok önemli bir konuya dikkatimizi çekmek istiyor demektir. Canını seven onu yitirir. Bu dünyada canını hiçe sayan ise onu sonsuz yaşam için saklar diyor Yuhanna 12. bölümün 25. ayetinde İsa Mesih. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kimdi buradaki onlar? herhalde hem öğrenciler hem de Yunanlılardı. Öyle gözüküyor ki öğrenciler içeriye girip İsa'yı çağırmışlar. İsa da Yunanlıların bulunduğu avluya gelerek onlarla konuşmaya başlamıştı. Sanımca İsa kendisiyle konuşmaya gelen insanlardan hiçbirini bir mazeret öne sürerek geri göndermemiştir. Kim onunla görüşmek, konuşmak istemişse bunu rahatça yapabilmiştir. Bu Yunanlılar İsa'yı görmeye gelmişlerdi çünkü İsa ile ilgili olarak çok şeyler duymuşlardı. Onun mucizelerini ve de özellikle Lazar'ı ölümden diriltişini duymuş olmalıydılar. İsa şimdi burada kendisiyle görüşmeye gelen Yunanlıların dikkatini kendisinin üzerine gerileceği çarmıha çekiyordu. İsa artık iyice çarmıhın gölgesine girmişti. Pek yakında çarmıha gerilerek öldürülecekti. Bu nedenle şimdi onlara saat geldi diyordu. Neyin saati gelmişti? Çekmeye geldiği elem ve sıkıntıların başlama saati gelmişti. Hatırlayacaksınız, İsa hizmetinin başlarındayken annesi Meryem'e benim saatim henüz gelmedi demişti. Ama işte beklenen bu saat gelip çatmıştı. İsa çarmıha gidiyordu. İsa'nın çarmıh konusundaki düşüncesi Romalıların düşüncesinden çok farklıydı. Romalılara göre çarmıh bir tür utanç, düşüklük, aşağılık ve rezalet aracıydı. Cellatın elinde bir tür elektrikli sandalye, gaz odası ve yağlı urgan gibiydi. İsa ölüme, haç üzerindeki bu utanç verici ölüme razı olacak kadar kendini alçaltmıştı. Neden? Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın, şeriatın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Galatyalılar 3 ayet 13. Daha sonra ölümünün 3. gününde İsa ölüler arasından dirildi. Yücelik ve hürmet tacını giydi. Çünkü o, değerli dostum, evet İsa Mesih kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. İbraniler 12:26. Tanrı'nın yüceliği İsa'nın çarmıhında görülür. İsa'nın kendisiyle ilgili olarak yüceltilme zamanının geldiğini söylemesi bu nedenledir. Değerli dostum, İsa sizin ve benim için çarmıh üzerinde öldüğü zaman yücelik bulmuştur. Yine o mezardan çıktığı, ölümden dirildiği zaman yücelik bulmuştur. Merhamet, aflık ve bağışlama işte İsa'nın bu haçında bulunur. Bundan sonra Rabbimiz buğday tanesinin fiziksel analojisini kullanarak büyük bir ruhsal ilkeyi tanıtacaktı. Bir buğday tanesi toprağın içerisinde öldüğü halde filizlenip büyüyebiliyor ve ürün verebiliyordu. Buğday tanesinin ürün verebilmesi için onun önce ölmesi gerekiyordu. Birçok insan İncil kayıtlarını ve İsa'nın yaşamıyla ilgili belgeleri okuyunca İsa'yı öğrendiklerini ve gördüklerini zannediyorlar. İncil'i okumakla tarihte yaşamış İsa'yı görüyorlar. Ama onun çarmıhtaki ölümünü ve ölümden dirilişini anlamadıkça hiçbir zaman İsa'yı görmüş olmayacaklardır. O, bizler kurtulabilelim diye öldü. Bizler yaşayabilelim diye o kendisini ölüme teslim etti. İsa'yı çarmıh üzerinde sizin için ölen kişi olarak görmedikçe onu asla tanımış olamazsınız. Çünkü dünyanın günahları uğrunda canını veren kişi odur. Bu sözler İsa'yı görmeye gelen Yunanlılara söylenecek sözler miydi? Onlar bu sözlerin anlamını kavrayabilecekler miydi? İsa burada onlara kendisini fiziksel olarak görmelerinin ötesinde bir şeylerin daha var olduğunu söylemeye çalışıyordu. Onların anlamasını istediği önemli gerçek kendisinin öleceğiydi. İsa toprağa konulacaktı. O küçücük buğday tanesi toprağın içinde öldüğü zaman yeniden yaşam ortaya çıkabiliyordu. İsa da ölecek ama sonra ölümden dirilecekti. Burada görmemiz gereken önemli nokta budur. İsa kendisini görmeye gelen Yunanlılara büyük bir gerçeği açıklıyordu. İki çeşit yaşam vardı ve bunlar burada birbirleriyle karşılaştırılıyordu. İsa'nın can yaşamı olarak bilinen fiziksel yaşamı vardır. Bu dünyanın şeylerinden zevk alan ve duyguların isteklerini yerine getirerek tatmin olan yaşamdır. Canını seven onu yitirir. Burada söze edilen can, sahip olduğumuz fiziksel doğal yaşamımızdır. Bu canımızı istediğimiz kadar keyiflendirebilir, güzelleştirebilir ve dünyanın zevklerinden pay alabilmesi için her çeşit imkanı seferber edebiliriz. Bir zamanlar kiliseye gidip gelen ama sonra her çeşit tanrı ve insan yasalarını ayaklar altına alan ve günah içerisinde sarhoş bir şekilde yaşayan çok zengin bir adamın cenaze töreninde kendisinden vaaz vermesi istenen bir İncil vaizinin verdiği güçlü bir vaizi dinlemiştim. Olay büyük bir kentte meydana gelmişti. Adam zengindi. Cenaze törenine katılmak için çok sayıda insan gelmişti. Gelenlerin çoğu da oldukça zengin kimselerdi. Bu İncil vaizi orada öyle bir şey yaptı ki ben olsaydım yapamazdım. Aslında ben de yapabilsem çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu adam anlaşılır bir şekilde İncil'i müjdeledi. Sonra minberden inerek tabutun yanına geldi ve orada günahın insana neler yapabileceğini, insanı sonuçta nasıl cehenneme yollayabileceğini vaaz etti. İnsanlar hemen rahatsız olmaya başlamışlardı. Sonra bu adam cenaze törenine katılan insanları cesedi son kez görmeleri için tabutun yanına çağırınca onlara şöyle dedi. Bu adamın hayatı bitti. Yaşayacağı her şeyi yaşadı. Artık hiçbir şey yok. Tanrı'yı görmezlikten geldi ve İsa Mesih'e sırtını çevirdi. Evet, sonra bu adam kalabalığa dönerek onlara şöyle dedi. Eğer sizler de Rab İsa Mesih'e dönmezseniz sizin başınıza da bu aynı şeyler gelecektir. Sanırım bundan daha net bir mesaj olamazdı. Bazılarının hoşlarına gitmediyse de söylediği sözler tam yerinde ve İncil'e uygun sözlerdi. O genç vaizi kutluyorum. Hiçbir zaman İncil'in gerçeklerinden taviz verilmemelidir. Evet, bizler de İncil'i aynı kararlılıkta ve taviz vermeden duyurmalıyız. Çünkü bu sözleri Rabbimizin kendisi söylemiştir. Her kim canını severse onu kaybedecektir. Nasıl canını severse? Her şeyden fazla dünya zevklerini ve bedenin arzularını tatmin etmeyi severse. Sadece dünya için yaşarsa canını o zaman kaybedecektir. Buna karşılık olarak Rabbisa şu kıyaslamada bulunuyordu. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Bu ne demektir? Eğer bu dünyanın zevkleri ve arzuları peşinde yaşamazsanız o zaman canınızı sonsuz yaşam için saklarsınız demektir. Ve sonsuz yaşam nereden gelir? Sonsuz yaşam toprağa düşen buğday tanesinin Rab İsa Mesih'in ölmesi ve ölümden dirilmesiyle ortaya çıkar. Canınızı ancak bu yolla kurtarabilirsiniz kardeşim. Bunun başka bir yolu ve yöntemi daha yoktur.